Aziz dostlarım, Erkam Radyo'nun pek kıymetli dinleyenleri, hakikat yolculuğunun erenleri, sözümüzün kulak misafirleri. Bilgimize ayar, özümüze yar, sesimizle bahtiyar. Usul-ü Erkan, Muhibban-ı Erkam, dergâh-ı hüdâidir mekan. Biliniz ki kesmeyiz sizlere ahkam. Kulağınız bizde, gözünüz izde, beyniniz işte, gönlünüz eşte olsun efendim. Sohbet muhabbette gerek. Muhabbetsiz sohbete ne gerek? Yapmadığını söylemek, Allah'ı üzmek demek. Bize düştü bu bilginin tellallığı, lazımdır haklarınızın helalliği. Kulak verile, bilgi derile, bildiğiyle amel etmeyene, bilmem ki ne denile. Biliniz ki ailedir en muhkem kale, ağaç dalıyla, köküyle, insan sülalesiyle, ailesiyle gürler. Ve yine biliniz ki yuvayı dişi kuş yapar. Ana gibi yar, Bağdat gibi diyar olmaz. Cennet ayaklarına serilen anaların duasını almayan iflah olmaz. Babadan ahlak ve mal, evlattan şan kalır. Ana baba duası almayan iki cihanda perişan kalır. Aziz ve titiz ve dahi temiz. Ve elbette bizler için bahada eşsiz. Kalbi kinsiz, şerre isteksiz, gıybete meyilsiz ve harama dilsiz ve her daim nezdimizde mümeyyiz çok değerli gönüldaşlarımız. Bendeniz Münir Arıkan, Erkam Radyo'da Aile Medeniyetimiz programında hepinize Erkam Radyo Çamlıca Genel Merkez stüdyolarından sevgiyle, saygıyla, duayla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum efendim. Yeniden sizlerle birlikteyiz. Bizleri sizlerle buluşturan, gönüllerimizi kavuşturan, hak üzere konuşturan ve karşılıklı istifademizi artıran Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Aziz dostlarım, evlilik çağına gelmesine rağmen evlenmeyen, evlenemeyen 20 milyonu aşkın gencimizin olduğu bir ülkede, 2000 yılında 1000 anneden 24 bebeğimizin olduğu bir ülkeden, 2025'te 1000 anneden 11 bebeğimizin olduğu ve bebek doğum oranlarında beğenmediğimiz Fransa'nın bile gerisine düştüğümüz bir ülkede, sizlere 2026-2027 döneminde aile olmaya giden yolda 54 önemli unsuru anlatmaya karar verdim. Ki bunların birincisi olan evliliğin motivasyonu, niçin evleniriz, evliliğin iyi bir niçinine sahip olmak sorusuna cevap vermeye çalıştığım bir seri oldu. Sanıyorum bugün serinin 6. bölümündeyiz. Bu anlamda bir taraftan gençlerin evliliğine gerekçe üretmeye çalışıyorum. Bakın bu sebeplerle de evlenirmiş diyerek. Diğer taraftan da evli olan ailelere geçim ehli olmanın bir başka yönünü daha göstermeye, iyi geçim konusunda yeni yeni sebepler sunmaya gayret ediyorum. İlk maddemiz olan evliliğin niçinini bulma kalitesiyle ilgili, biyolojik, nörolojik, psikolojik, varoluşsal, psikiyatrik, duygusal, manevi, ekonomik, sosyolojik, kültürel, gelişimsel, pratik açıdan 12 madde ele aldık şu ana kadar. Bu hafta inşallah kısmet olursa 13. madde olan kariyer ve sosyal sermaye açısından evliliğin niçinine bir bakalım. Kariyer düzleminde evlilik, sanılanın aksine menfaat birlikteliği değil, doğru yönetildiğinde bireyin profesyonel ilerlemesini destekleyen çok güçlü bir mekanizmadır aziz dostlarım. Hani iki tane aday düşünün, hanımefendi ve beyefendiyi. Bunlar üniversitede olsunlar ve birbirinin kariyerine desteklemek adına bir evlilik kararı versinler. Hocam aman ne demek üniversite bitmeden evlilik mi olur falan dediğinizi duyar gibi oluyorum. Ama inanın üniversitenin sonrasındaki akademik çalışmaların bitmesini bekleyerek evliliği erteleyen birçok kimsenin daha sonra pişman olduğunu, çevresel, kültürel, ekonomik baskılardan dolayı bunlardan hiç etkilenmeden, bunlara rağmen üniversitedeyken evlenip, hatta birinci sınıftayken evlenip, eşiyle birlikte beraber bir kariyer yapan ve bundan da çok mutlu olan insanlar da tanıdım. Dolayısıyla kişilerin profesyonel hayattaki ilerlemesini destekleyen çok güçlü mekanizmadır evlilik. Zaten şöyle bir şey düşünün. Aziz mübarek Ramazan-ı Şerif'i idrak ettiğimiz şu günlerde Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Bizi yeniden Allahümme barik lena fi Recep ve Şaban ve bellina Ramazan duamızı kabul buyurarak Ramazan'a kavuşturdu. Şöyle bir arkadaşımın, Japonya'da Türk bir arkadaşımın, Japon bir hanım kızımızla evli anekdotunu paylaşayım sizinle. Kendisi işe giderken 10 kilometrelik bir eviyle iş yeri arasında mesafe var. Bisikletle gidip geliyormuş. Ramazan gelince artık demiş hani arabayla gideyim, bisikletle gidemiyorum. Hanımefendi, Japon hanımefendi, bizim arkadaşı şoka uğratan şöyle bir şey söylemiş. Demiş, dinin haksa bu din herhangi bir mükellefiyetten dolayı, sorumluluktan dolayı günlük hayatının akışını bozmaz. Eğer akış bozuluyorsa demiş, dininde problem var. Haşa. Bizim arkadaş da bir düşünmüş, ya demiş, niye ben oruçluyken bisikletle gitmeyeyim ki? Zaten formda kalmaya çalışıyorum. Ondan sonra sabahleyin erken gidiyor. İftar, sahurdan sonra zaten su tüketimini almış oluyor. Akşamleyin de iftara yakın dönerim diye. Ben taksi kullanmadım, hakikaten araç kullanmadım. Bisikletle oruçluyken de devam ettim. Gerçekten de çok kolaymış oluyor demişti bana yıllar evvel. Bunu niye söyledim? Bu din-i mübini İslam, madem ki Allah'ın razı olduğu, tamamladığı, kemale erdirdiği ve onu bizim için yegane kıyamete kadar geçerli hak din olarak tespit ettiği bir din, öyleyse bu din insanın hayatında olumsuz bir tesir edecek bir mükellefiyet getiremez. Yani siz bir kariyer yapacaksınız. Ha burada tabii kariyerin de insanlar bozmuşsa, bunun saatini, zamanını, ilmin yapısını bozmuşlarsa evet burada bir sıkıntı vardır. Ama bu din evli olarak insanların gelişmesine mani olacak bir din değil. Evliyken de insanlar ilmen ilerlerler. Sayısız örnekleri var. Bu açıdan evlilik, kurumsal prestij, network dediğimiz o tanıdık çevrenizden oluşan ağ, arkadaş ağı, bunun genişlemesi ve bununla beraber de social capital diyorlar buna. Amerikalılar insan kıymetlerine, insan kaynaklarına intelligent capital diyorlardı 2000'li yıllarda. Akıllı sermaye diyorlardı. Şimdi de bu sosyal network'e, sosyal ağa, eş, dost, isim, akraba, tanıdık çevreye social capital diyorlar, sosyal sermaye. Ve inanın başarıda intelligent capital dediğimiz akıllı sermayeniz elbette önemli ama eğer sosyal sermayede bir kıtlık yaşıyorsanız, network'ünüz geniş değilse, tanıdık, eş, dost, ahbap, gönlüne girdiğiniz dostlarınız azsa ilerlemeniz çok zor oluyor. Profesyonel dünyada evli bireyler genellikle daha güvenilir, stable, fix ve sorumluluk sahibi kişiler olarak algılanırlar. Bu algı kariyer basamaklarında güven kredisini artırır aziz dostlarım. Ayrıca eşlerin birbirlerinin kariyer hedeflerine verdikleri duygusal ve stratejik destek, çift kariyer stratejisi bir anlamda, bireyin iş stresini yönetmesini kolaylaştırır çünkü onun kariyerine destek olan bir eşi var. Ve inanın yani illa hanımefendiler bizim asistanlığımızı yapacak değil, biz de onların asistanlığını yapabiliriz. Sanki evde gönüllü bir asistanınız varmışçasına birbirinin işini kolay kılan kişilere döner evli olan çiftler kariyerlerine de devam ettiklerinde. Buradaki sıkıntı, Türkiye gibi üniversite putuna tapılan bir ülkede sanırım evliliğin bu puta kurban edilmesi durumunu yaşıyoruz ya da sürecini yaşıyoruz. Yani üniversite putu dediğim şey ne? Hani put nedir? Bütün varlığınızı, kaynağınızı, sevginizi, muhabbetinizi, ilginizi, odağınızı seferber ettiğiniz uğruna bir varlıktır değil mi? Burada da hani uzak doğuda Buda'ya tapıyorlar. Bizde de erken çocukluk döneminden itibaren sınavlar, testler, etütler, dershaneler, netler, skorlar, aman benim çocuğum iyi bir üniversiteye girsin. Dolayısıyla bütün kaynak bu puta tevcih edildiği için, yönetildiği için evliliği de yok eden, iptal eden bir puta dönüyor bu üniversite putu. Her zaman söylüyorum aziz dostlarım, hani ilme, kariyere, akademiye karşı değilim. Ama bir ülkede 190 tane, 210 tane üniversite olmaz. Bir ülkede maksimum 10 tane marka üniversite olur. O marka üniversitelerin 10'ar tane dünya çapında meşhur hocaları olur, müderrisleri olur. Her biri bir ekol olan. Zaten her bir üniversitede kendi ekolünün, biri tıpta, biri mühendislikte, biri işletmede, biri eğitimde, farklı farklı hukukta mesela ekoller olur. Biri felsefede. Alır başını gider. %10'u bir ülkede 25-28 milyon arasındaki gencimizi üniversite putuna seferber etmişiz. Harala gürele üniversiteyi hazırlıyoruz. Hayatı hazırlamadan, evliliği hazırlamadan, bu konuda bir bilgi vermeden. Bunun %10'u, yani maksimumunu söylüyorum. Bu da çok fazla da. Yani 18 milyon ilk orta lisede var. Bu 18 milyonun %10'u, hadi bilemedin 2 milyon olsun, 1.8 milyonun. 2 milyon insan üniversite için hazırlanabilir. 18 milyon değil, 2 milyon. Bunun da %10'u katılsa 200 bin kişi. Hadi bilemediniz 300 bin kişi. Düşünün, hani yaklaşık 1000 ilçe var. Her ilçede 300 tane her türlü ilimden nasibini almış insan var. Yeter de artar da. Kalanları dünyaya nam salmış Osmanlı usulü olan ahilik sistemi içerisinde ehli namus bir şekilde çıraklıktan kalfalığa, oradan ustalığa, endüstrinin, sanayinin, esnaflığın, tarımın, hayvancılığın, balıkçılığın, ziraatin, ticaretin erbabı, meslek erbabı insanlar olarak erken yaşta hayata başlayan, ateşin tadını yanarak öğrenen, devletin üzerine 20-25 yaşına kadar yük değil, ona destek olacak, sadece tüketici değil, ona üreterek destek olacak bireylere dönüşürler. Bu sıkıntıyı paylaştıktan sonra, kariyer adına evliliğin iyi niçinli kariyer yaptığımızda adayların birbirinin kariyerlerine destek olma ihtimali, eğer evlilikten evvel böyle birbirlerine bir söz veriyorlarsa, birbirine destek olacaklarsa, bu evliliğe giden yolu da kolaylaştırıyor. Sonuçta hani dolaşıyoruz Türkiye'yi karış karış, soruyorum seminerlerde, iyi bir kariyer istiyor musunuz? Bütün hanımefendiler, bütün kızlar ve bütün erkekler ellerini kaldırıyorlar. Hepsi çok daha iyi bir kariyer peşindeler. Anneler, babalar, aileler çocuklarına daha iyi bir kariyerin sadece ve sadece üniversitede olduğunu inandıkları için saçlarını süpürge ederek 18 milyon çocuğumuzu ve gencimizi üniversite sınavlarına hazırlamak üzere destekliyor. Bu durumda bireyin en önemli hayat hedefi ve yaşam amacı olarak görülen kariyerini öncelediğini ve evlilik kararının da bu kariyerine uygun bir şekilde belirlediğini görüyoruz. Kişi eğer üniversite hedefi belirlemişse, üniversiteyi hedeflemişse, ki bunu hedeflemeyen sanırım bu ülkede bir Allah'ın kulu yok gibi aziz dostlarım, bu hedefini tökezleteceğini düşündüğü için evliliği sürekli öteliyor. Ki evliliğin kültürel niçininde bunu size uzun uzun açıkladım. Dinimizi kültürümüze yedirmeyeceğiz, dinimizi kültürümüze kurban etmeyeceğiz. Ama bu ekosistemde bırakın aileleri, anneleri, babaları, artık psikologlar bile üniversite dönemindeki evliliğe kızım oğlum deli misin bu erken yaşta ne yapıyorsun bunu der gibi. Bu arada parantez açayım. Kadın kadına, erkek erkeğe sapkın fuhşiyatı, birlikteliği, LGBT çılgınlığına karşı bunu normal görüp hiç de kötü fena bir şey yokmuş gibi bunu olağan karşılayıp hatta annelerine babalarına ya bunu bu kadar abartacak bir şey yokmuş gibi konuşurken evlilikle alakalı psikolog olmalarına rağmen, hani bu konuda bir namus yemin etmelerine rağmen gençleri yanlış yönlendiren birçok psikolog, psikiyatrist var maalesef ülkemizde de dünyada da. Dolayısıyla hani sadece gençler evliliğin tökezleyeceğini düşünmüyor. Belki onlara biraz moral versek, destek olsak, ekosistemi ona göre kursak, çevresel akrabalarla ilgili, çalıştığı iş yeriyle ilgili bir taraftan çalışıp bir taraftan da çok güzel okunabilir, bir taraftan da evlenilebilir, bir taraftan da çocuk sahibi olunabilir. Bunların hepsini kendi hayatımda yapmış bir kardeşiniz olarak söylüyorum. Hiç de bir sıkıntı olmaz Allah'ın izniyle. Allah yardım eder. Yeter ki, ama burada kritik nokta şu, bu kariyer desteğinde biraz menfaatperverlik gibi görünüyor. Hani sen benim kariyerime destek ol, ben seni... Hayır, böyle değil. Bu bir yardımlaşma. Buradaki kritik nokta şu, yeter ki bu kariyer içten bir pazarlıkla evleneceğiniz kişiyle alakalı, özellikle hanımefendi kardeşlerime sesleniyorum ve onların değerli annelerine sesleniyorum. Yeter ki bu içten bir pazarlıkla, ya ne olur ne olmaz, bu el oğluna güven olmaz. Ben altın bileziğimi elime alayım, mesleğimi elime alayım, yarın evlilik çıkmaza düşerse gibi bir kaygıyla, bir korkuyla, bir vehimle, vesveseyle olmasın. Sadece ilmen, Allah'ın ilmine sahip çıkmak, onu talep etmekle ilgili olsun, yolunuz açık olsun. Dolayısıyla programın başında da söylediğim gibi aziz dostlarım, 20 milyonu aşkın evlilik çağına gelmesine rağmen evlenmemiş gencimiz olmasının da asıl sebebi bu değil mi zaten? Hani hayatın tek realitesini üniversite olarak kabul ettiğinizde, ki biliyorsunuz yani üniversite reytinglerinde her yıl yayınlanan, yılda 2-3 defa yayınlanan farklı farklı böyle otoritelerin reytingleri var, sıralamaları var. İlk 500'de zar zor, o da 200'lerde, 300'lerde, 400'lerde bir iki üniversitemiz yer alabiliyor. Dolayısıyla hani 213 üniversite ama dünya sıralamasında acaba hakikaten o kaynakların hakkını veriyorlar mı? Akademik camiayı üzmek, küstürmek, kızdırmak istemiyorum. Ama layık olduğumuz yerde olmadığımız çok kesin. Ülke olarak da, üniversite olarak da. Ama şunu ister gücensin, ister alınsın, ister kızsınlar. Bütün açık yüreklilikle, bütün samimiyetimle söyleyebilirim. Bu ülkenin kurtuluşu üniversitelerden olmayacak. Ailelerden olacak. Bu ülke ailelerden ihya olacak. Aile en büyük kale. Kale sağlam olursa ülke düşmeyecek. Kalenin burçları, çocuklarımız orayı savunursa bu ülke düşmeyecek. Dolayısıyla zaten hiçbir ülkede üniversitelerinden ihya olmaz yani. Aile bittikten sonra üniversiteyi ne yapacaksınız? Olsa olsa yetiştirirsiniz. Aile olmadığı için, aile bağı olmadığı için, akrabalıkla alakalı, sıla-i rahimle alakalı bir bağ kalmadığı için yaklaşık olarak 3-4 milyon dolar harcayarak o günlere getirip bütün kaynakları seferber ederek okutup adam ettiğiniz, insan ettiğiniz evlatlarımız akın akın yurt dışına kaçarlar. Dolayısıyla hani üniversitenin de sadre şifa olmayacağı, bir araya merhem olmayacağı çok kesin. Hangi şartla söylüyorum bunu lütfen programı yeni dinleyen dostlarım tekrarlayalım. %10'luk bir üniversite olabilir. %10 derken hani 20 tane bile fazla, Türkiye'ye göre 200 küsur üniversitesinin olduğu bir ülkede 10 üniversite ülke bazında bir ülkeye fazla bile. Her biri kendi ekolünde dünyanın en iyisi olma yolunda bir bilim merkezine dönüşen üniversiteler bir ülke için yeterli. Diğerleri erken yaşta ahilik kültürüne göre mesleğe yönelmesi lazım. Peki, burada adaylar birbirlerinin kariyerlerine destek olacaklarsa, hani üniversite var, ben şimdi evlenemem, önce kariyer, önce iş, önce benim geleceğim gibi düşünerek evliliği erteliyorlarsa, bu bir durum. Şu anda yaşadığımız durum zaten. 20 milyon insan, 20 milyon genç evlenmiyor şu anda. Ama eğer biz onlara birbirlerinin kariyerlerine destek olacakları bir seçeneğin de var olduğunu, böyle bir yol seçerlerse, elhamdülillah devletimizin de bayağı bir üniversite çağında evlenecek gençlerle ilgili destekleri var. Her şey parasal destek değil ama özellikle kültürel desteğin çok önemli olduğunu düşünüyorum. İsmet Özel'in dediği gibi hani bir putta el ne der putu, ya bu ülkede büyük putlardan bir tanesi el ne der putu. Ayıplanmama o kadar büyük bir şeydir ki hani birçok büyük insanın maalesef Müslüman olmadan bu dünyadan inanmadan ayrılmasına vesile olacak kadar büyük bir puttur yani. El alem ne der şimdi? Bizim ülkemizde hanımefendi ve beyefendi öğrenci kardeşlerimin üniversite döneminde birbirinin kariyerlerine destek olarak olacaklarını ifade ederek evlenmeleri durumunda evet evlilik de kariyer de yürüyor ama inanın Amerika gibi, hadi bizde aile var, destek var, kültür var, maneviyat var ama Amerika gibi manevi unsurların, aile diye bir unsurun pek de ön planda olmadığı, 18'den sonra kim tutar sizi yani, ne anne tanıyorlar, ne baba, ne akraba. Sadece yılda bir kere bir Noel yortusunda hindi kesip yerken birbirini görüyorlarsa, bir şükran gününe bir araya geliyorlarsa o kadar ya. Dolayısıyla öyle materyalist bir sistemde bile adaylar birbirlerine yardım etme ihtimali biraz daha belirginleşir, netleşirse evlenmeye karar veriyorlarmış bu durumda. Yani madem sen bana bu konuda destek olacaksın, anlayışla karşılayacaksın, o zaman evlenelim diye buna karar veriyorlarmış. Ve dahası da var aziz dostlarım. Eğer evli çiftlerde, Amerika'dan bahsediyorum, birbirleriyle geçinmeme hali baş gösterdiyse ama bu sıkıntılı, bu kavgalı hal içerisinde çiftler birbirinin kariyerlerine yardımcı da oluyorlarsa, kerhen ama, tamam, gönüllü olarak değil, bu boşanma ihtimali oldukça düşürüyormuş. Çünkü çiftler düşünüyormuş, ya şimdi boşanacağız ama tek başımıza kalacağız. Ya da evlensek bile yeniden belki o bu desteği yapmayacak. Hazır bu eşim bana bu desteği yapıyorken ben en azından hem kariyerime devam edeyim hem evliliğimi devam ettireyim diye devam ediyormuş. Dolayısıyla burada tabii ki böyle olmasını istemeyiz. Manevi bir içselleştirme, manevi hal de olması lazım. Dolayısıyla kariyere destek iyi bir evlilik niçini olarak eşini bir imaj ve menfaat objesi olarak kullanmak değil, hem çiftlerin birbirine destek olması hem de iki kariyerin de birlikte tasarlanması, buna devam edilmesi, şehir tercihlerinden çocuk planına, eğitim yatırımlarından kriz anlarına kadar ve özellikle sosyal ağların ilişkiyi yıpratmadan birlikte yönetilmesine varıncaya kadar bunun birlikte tasarlanması ve yönetilmesidir. Aziz dostlarım, ekonomik araştırmalar evli bireylerin, özellikle erkeklerin eşleri tarafından desteklenildiklerinde üniversite tahsil hayatında da iş hayatında da daha uzun süre başarılı olduklarını, daha yüksek performans sergilediklerini, çok daha verimli bir şekilde çalıştıklarını gösteriyor. Zaten hani kültürümüzde de her başarılı erkeğin arkasında muhakkak bir kadın vardır özdeyişi de bunun bir ifadesi değil mi? Burada evlenecek çiftlerin kendi ailelerinin müdahalesine maruz kalmadan kendi özgür kararlarını verebilme ergine ulaşmış olması çok önemli. Çünkü kariyer ile ilgili aile müdahaleleri çiftlerin birbirine olan desteklerini kendi gönüllü isteklerinden aile zorlamasına dönüştüreceği için çok da uygun olmaz. Burada hanım kardeşlerimizden İslami olarak ve örfümüzdeki şekliyle evinin ve kalbinin erkeğinin tercihine saygı göstermelerini bekleriz, arzu ederiz. Ama maalesef aile koçluğunda çeyrek asırdan bu yana 25 yıldan beri gördüğüm kadarıyla hanım kardeşlerimin aileleri kızlarını evlendirdikleri damatlarına güvenmedikleri için kızlarının başka bir şehir ya da ülkeye gidişleriyle ilgili eşiyle beraber yeni bir hayata başlamalarıyla ilgili aşırı koruyucu bir tavır içine girmekte ve bu müdahale ailenin sevgi temeline bir dinamit gibi düşmekte, aileyi paramparça manevi açıdan darmadağın bir hale getirmekte. Aile müdahaleyle uzaktan kumanda yürütülmez aziz dostlarım. Eğer siz yönetecekseniz anne baba olarak bunlar yapmaz diyorsanız çocuklarınıza, o çocuklar henüz evlenecek yetkinliğe kavuşmamış demektir. Evlendirmeyin. Yok, eğer evlendiriyorsanız, evlendirdiyseniz onlar artık kendi evlerine yuvalarını kurmuşlardır. Artık müdahale etmeyin. Buradaki sıkıntı, Allah muhafaza, hani Allah kavvam kıldığına göre evli erkeği kendi evinde ona yeni bir kavvam, bir üst kavvam atanmış olması, sanki haşa ben Allah'ım senin bu aile için söylediğin kavvamlık kuralını kabul etmiyorum falana da gelir ki büyük vebal olur. Yani hayır, evlilikle alakalı nasıl hayırlı tut, hayırlı bırak emri var. Burada da öyle. Yani ya bunlar yönetecekse evlendirin, yönetemeyeceğini düşünüyorsanız evlendirip de siz yönetmeyin. O zaman aile o müdahalelerle mahvoluyor. Bu konuda eşinin kariyerindeki önemli bir yükseliş için, bir fırsat için, çok daha uygun bir teklif için geçici bir süre ev işlerinde daha fazla sorumluluk alan ya da başka bir şehre, başka bir ülkeye taşımayı kabul eden bir eş aslında ortak bir zafer inşa etmekte. Ailenin zaferini, hani beyefendi gittiğinde o şehirde, o ülkede ne yapacak? Kendine kazanıp Rabbena hep bana mı yapacak? Tabii ki evde evladı, iyal var. Tabii ki eşi var. Tabii ki çocukları var. Helalinden kazandığını onlarla paylaşacak. Dolayısıyla erkeklerin hayatının onların hayatı olarak bildikleri eşleriyle ve çocuklarıyla ilgili olduğunu unutmayalım. Dolayısıyla bu ortak bir zafer. Bu stratejik ortaklık her iki tarafında profesyonel dünyada daha güçlü durmasını sağlar. Günümüz kapitalist sistemine dinimizi kurban etmeyin ne olursunuz aziz dostlarım. İş dünyasında neden kurban etmeyin diyorum? İş dünyasında patron diyorsa baş tacı, şirket deyince baş göz üstüne, kariyerle ilgili ise tabii ki mecburen yapılmak zorunda gibi bir algı var. Helal ve meşru ise elbette yapılacak ama burada bir sorun yok. Sorun bunu eşi söylediğinde zorbalık olarak kabul edilmesinde, kültürel olarak. Erkeklerin bu konudaki bir talebinin kadına karşı bir şiddet olarak görülmesinde, kültürel olarak. Bu hastalıklı bakış feminist ideolojinin dayatmasıdır. Onların omurgasız omurgasıdır. Ve maalesef günümüz Müslüman aileleri içerisinde de bu feminist ideoloji çok büyük bir hızla, tahmin edemeyeceğiniz bir kabulle yayılmaktadır. Cebren değil, meşruiyetle, hüsnü kabulle, içselleştirilerek, sevilerek, beğenilerek, istenilerek yayılmaktadır. Kariyer hayatı boyunca tek bir defa bile patronun emirlerinden dışarı çıkmayan hanımefendiler, eşlerimiz, annelerimiz, kızlarımız, eşlerinin bir sözü karşısında, basit bir talebi karşısında, üstelik vecibe olarak da yaptıklarında sevap kazanacaklarını bilmelerine rağmen, ya kölen mi var burada bir bakış açısına doğru evriliyorlar. Bu çok feci bir erozyon. Ve maalesef bu tehlikeli gidişi destekleyen bizim camianın kadın dernekleri ve vakıfları da olabildiğince fazla. Ben bu tarz bizim mahallenin kadın dernek ve vakıflarıyla onların yöneticileri yaptığım sohbetlerde, programlarda kendi aramızda dertleşirken, evet onlardan duyduğum örnekler bizim taraftan da birçok kötü örneğin var oldu. Bu konuda erkek kardeşlerimin de çok baskıcı ve maço tavırlarının olduğu yönünde. Evet bunlar yok değil, var. Ama karşılıklı konuşarak bu işi dengede tutacak bir çözümün İslam'ın emrettiği şekliyle aile içerisinde verilmiş olması, yapılmış olması, gençlerin buna gücü yetmiyorsa Kur'an'ı ifadeyle bir hakem müessesesine başvurularak eğer geçinmelerinden endişeye düşürüyorsa bununla çözülmesi varken bunun tek taraflı baskıcı müdahalelerle yapılıyor olması ailenin tadını, tuzunu kaçırıyor. Bu konuda benim söyleyeceğim şey şu olur aziz dostlarım, bir aile koçu olarak. Dünya literatürüne Family Quotient Intelligence diye, aile zekası diye bir kavramı kazandıran, bunu dünyaya hediye eden ve bu konuda aile zekası diye bunun kitabını yazan, aile merkezli hayat ve hayatın pusulası diye bu konuda 3 farklı eseri olan, hatta nitelikli insanın da 26 temel yetkinliğin en azından 8-10 tanesi aileyle alakalı, yani bu konuda 4 ana eseri olan bir kardeşiniz olarak, Türkiye'nin 860 yakın ilçesinde seminer vermiş, gezmiş, görmüş, bu ülkenin nabzını tutan, 25 yıldan beri aile koçluğu yapan bir kardeşiniz olarak şunu söyleyebilirim. Kadın erkeğin kölesi değildir, eşidir, yaridir, sevgilisidir, sevdiğidir, kıymetlisidir, çocuklarının annesidir, evinin kadınıdır. Dolayısıyla özellikle hanım kardeşlerimizin anne babaları açısından beyefendinin bir talebinin, ya kızım sen de köle misin, sen de çok dinlemeye başladın bu adamı gibi bir tavırla yok sayılması hanımefendiyi de dumura uğratacak, onun zihnini de mahvedecektir. Onun kalbine de bir virüsü bulaştıracaktır. Bu konuda erkek kardeşlerimden istirhamım, ne kadar erkek değer verirse hanımına o kadar değer görür. Değer verilerek kıymetten düşülmez. Değer verildikçe artan, aynı sadaka gibi sizden çıktıkça size fazlasıyla geri dönen bir varlıktır. Onun için ne kadar çok değer verirseniz o kadar iyidir. Allah Resulü bu konuda sizin en hayırlınız, hanımlarına en iyi davranınızdır. Ben de bu konuda hanımlarına en iyi davranırım diye boş yere söylemiyor. Hanımlara olan muamelatımız, muamelemiz, davranışımız, halimiz, tavrımız, üslubumuz, konuşmamız, nezaketimiz, merhametimiz, insanların en iyisi olma yolundaki sertifikamız oluyor, garantimiz oluyor. Kadın kardeşlerimin de eşlerine bu konuda erkeksi bir fıtratla değil de ne kadar feminen, östrojen odaklı, dişilik hormonu odaklı, feminen kadınımsı bir fıtratla yaklaşırlarsa o kadar değer görüp o kadar korunacaklarını da ifade edeyim. Geçen bir ailede, koçluk yaptığım bir ailede beyefendi, ya hocam dedi, çok böyle maço bir tavırla bana karşı çıkıyor. Tüylerim diken diken oluyor. Evi terk edip gidesim geliyor. Ama dedi, yemin ederim dedi size, biraz böyle kadınsı davransa böyle, başını omzuma yaslasa, bir tanem ne dersin bu konuda diye bir sorsa, haşa teşbih tahta yok dedi. Bana bir sığınsa yani, semtime bir gelse, bana uğrasa, eyvallahsızlık yapmasa, ben dedi bütün gücümle onu korurum zaten, ama dedi bana dedi böyle kabadayılık yapınca dedi benim içimdeki kabadayı çıkıyor dedi. İki kabadayı anlaşamıyoruz dedi. Aziz dostlarım, çok önemli bir itiraf bu. Ateşin tadını yanağa koyanmış bir ailenin çok önemli bir itirafı. Ne olursunuz, Allah'ımız X ve Y genlerini, X ve Y kromozomlarını anneden ve babadan, anne karnında yaratılmakta olan cenine, 23 anneden 23 babadan 46 en kromozomla bizi yaratıyor. Ve bunun en önemlisi o cinsiyetimizi belirleyen kromozom. Biz cinsiyeti, cinsiyet deyince hani cinsellik, işte akla cinsel münasebet, seks falan gibi bu tarz şeyler geliyor ama bunun öncesinde cinsellik dediğimiz şey kadın ve erkek fıtratına uygun davranış. Ben bunu anlıyorum. Dolayısıyla cinsel kimliği oluşmamış, cinsel kimliği henüz daha belirginleşmemiş yavrularımızı evlendirdiğimizde o aile faciayla sonuçlanacaktır, o evlilik. Hanımefendi abisinden babasından gördüğü şekliyle eşine kabadayılık yaptığında o ailenin dağılması mukadderdir. Aynı şekilde beyefendinin de tabii anneden gördüğü şekliyle, şimdi bizim camianın, sadece bizim camiada değil karşı mahallede de var. Yani öyle ayrımcılık yapmak da istemiyorum ama hani ifade etmenin başka yolu yok. Yani görüyorum böyle, yüreğim acıyor, içim acıyor aziz dostlarım yani. Durun diyesim geliyor yani, yapmayın, durun diye böyle çılgınlar gibi böyle ortaya çıkıp kalbimi çatlatırcasına bağırasım geliyor yani. Bir erkek çocuk böyle yetiştirilmez, durun, kız gibi yetiştiriyorsunuz bu çocuğu. Bu çocuk erkek diye bağırasım geliyor. Ne oluyor? Bu aşırı korumacılık, hanımlar gününe gidiyor, erkek çocuğun yanına götürüyor anne. Bilse nelerin olduğunu orada. Erken çocukluk döneminde bütün etrafında o kadınlarla büyüyen çocuk, kadınsı hareketlerle artık feminen bir yapıya dönmüş oluyor. Bir de oradaki ablalar, aman canım benim, canımı sıkıldı bunun, ah ne yapmış annesinin kuzusu, ah yavrum benim, ah tatlım benim, ah kıymetlim benim. Çocuğun cinsel kimliği bozuluyor. Tabii burada iktidarın da, belediyelerin de, TOKİ'nin de büyük vebali var. Mahalle kültürümüzü yok ederek bizi küçük kutucuklarda, TOKİ'nin konutlarında yaşamaya mahkum eden bütün vebal altındaki kişilerin bu konuda sorumluluğu var. Bunun hesabını mahşerde verecekler. Bizim kültürümüz bu yaşam tarzını kaldırmaz aziz dostlarım. Çocuk dediğin varlık sokakta büyür. Çocuk dışarıda büyür. Evde büyümez. Evde çocuk büyütülmez. Çocuk dediğin düşe kalka büyür. Çocuk dediğin doğada büyür. Mücadele içinde büyür. Kaybederek büyür. Kazanma azmiyle büyür. Arada kavga eder. Arada uzlaşır. Arada özür diler, arada geri çekilir, arada ileri gider, arada haksızlık yapar, arada haksızlığa uğrar, kadire uğrar. Duygu kartelasının bütün renkleriyle bezenir, boyanır, tecrübe sahibi olur. Ondan sonra da ileriki hayatında bunları kullanır. Bir parmak kar yağdığında okullarını tatil ettiğimiz çocuklara iyilik yapmıyoruz yani bu anlamda. Bunu da parantez içinde söylemiş olayım. Dert söyletir diyor, hakkınızı helal edin. Konudan biraz saptım ama hakkınızı helal edin. Dolayısıyla bu maddeyle alakalı çocuklarımıza kültürel manada aile olarak, geniş aile olarak, çevre olarak, kısım akraba olarak, liseyi bitirdikten sonra üniversite tahsiline başlayacakları zaman evliliğin de bir seçenek olduğunu ifade etmemiz lazım. Söylemeyi unuttum. Bu sadece evladım, evlen demekle ya da elimizi cebimize koymadan, elimiz cüzdanımıza gitmeden, koçum benim var mı bir ihtiyacın diyerek sorup sonra da geriye çekilmekle olmaz. Onların yuvasını kurmakla alakalı işin maddi unsurlarını da o yükümlülükleri yerine getirerek aile destek olursa çok daha uygun bir hale gelir. Yani sadece duygusal değil, finansal açıdan da destek olunması durumunda evlenilerek devam eden bir kariyer, bekar kariyerine göre çok daha değerlidir. Özet olarak bunu söyleyeyim 13. maddeyle alakalı. Aziz dostlarım, gelelim 14. maddeye. Cıngırın çıktığı yerde burası aslında, demografik açıdan evliliğin iyi bir niçinine. Demografik açıdan dediğim zaman işin içerisine yaş giriyor, cinsiyet giriyor, eğitim durumu giriyor, gelir düzeyi giriyor, mesleki durum, dil, din, etnik köken gibi tüm bu demografi verileri giriyor. Bunların her birinin evliliğin bir niçini olduğunu söyleyebilirim. Önce bir tespit yapalım. Türkiye'de de dünyada da demografik açıdan eğitim düzeyi yükseldikçe evlilik yaşı öteleniyor. Ve evlilik motivasyonu ekonomik bir güvenceden entelektüel uyuma doğru evriliyor. TÜİK'in 2024 istatistiklerle aile raporu verilerine göre üniversite mezunu kadınlar için evlilik bir kendini gerçekleştirme alanı iken lise mezunu erkeklerde evlilik hala ev düzeninin sağlanması motivasyonu ile yapılıyor. Evin bir düzeni var. Hani daha çok böyle kırsal kesimlerde tamam artık lise de bitti, artık bunu bir baş göz edelim diye hani çevre ekolojik olarak ekosistem dediğimiz çevre hadi bir evini kur, düzenini kur, devam et motivasyonu ile evliliğe vesile oluyor. Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Türkiye Aile Yapısı Araştırması'na göre 2023 yılında yaptıkları cinsiyet rolleri ve toplumsal rüşt açısından genç kadınlarda evlilik hala bir duygusal ve fiziksel güvenlik arayışı olarak kodlanırken duygusal ve fiziksel güvenlik arayışı. Yıllar evvel bir aile koçluğunda hiç de böyle fıtratına uygun olmayan, gönlüne uygun olmayan, kalbini, ruhunu, aklını mutlu etmeyecek bir adayla evlenen bir hanımefendiye ablacığım bu kadar sinyal almışsın, bu kadar öncesinde Rabbim uyarmış seni, bu kadar istişare etmişsin, bütün ailen karşı çıkmış, neden bu evliliği yaptın diye sorduğumda hanımefendi bana şöyle demişti. Hocam, o kadar bana iyi davrandı ki ben de duygusal açmışım. Ailemde annem, babam, kardeşlerim sürekli böyle bir çok özür diliyorum kelimeler onun kelimesi bir hırgür içinde. İlk böyle bunu gördüm. İlk gözüm bunda açıldı. Bir baktım böyle çiçek getiriyor, arabasıyla beni alıyor falan. Neymiş? Genç kadınlarda evlilik, duygusal, fiziksel güvenlik ya. Bunu demiştim ya. Hanımefendi aynen onu söyledi. O açlığımdan dolayı duygusal açıdan ilk böyle bana o duyguyu yaşatan kişiye aşık oldum hocam. Hemen de fark ettim ama kurtaramadım kendimi. İlk arabasına bindiğimde fark ettim. Şiddet eğilimli birisi olduğunu, çok maço olduğunu, çok kaba olduğunu ama kurtaramadım hocam diye ağlayarak bunu anlatmıştı bana. Hatta anne babalar şu anda bizleri dinleyen inşallah kulaklarını dört açıyorlardır. Ah bu kardeşinize ne bilgiler var bu ülkeyle alakalı aziz dostlarım bir bilseniz. Nabzını tuttuğu, derdine merhem olmaya çalıştığı şu Anadolu coğrafyasında. Hocam, eşimin çok özür diliyorum kelimeler onlara ait. Beş para etmeyen bir insan olduğunu yemin ediyorum baştan beri biliyorum. Ama evde o kadar bir vahşet vardı ki sırf kurtulayım da ya ne olursa olsun bir çıkayım yeter ki şu evden bir kaçayım, bir kurtulayım motivasyonuyla evlendim. Bu bile bile lades hocam. Kendim ettim, kendim buldum diyen hanımefendi kardeşlerimi de duydum ben bu ülkede. Evi bir savaş alanına döndürmeyelim. Yavrularımız orada mutlu olsunlar. Bazen büyüklerimize soruyoruz. İslami açıdan belli yanlışlara düşen, günahlara düşen, sireten ve sureten farklı tavırlara, davranışlara giren evlatlarla alakalı büyüklerimizin bize tavsiyesi her zaman kuzum daha fazla sev, daha fazla sahip çık, daha fazla ilgilen. Ev bir sığınak olsun. Belli yanlışlar yapsa bile döneceği bir yer olsun. Gelip de böyle başını yaslayacağı bir omzunuz olsun. Sakın ha kötü davranmayın. Nuh Aleyhisselam'ın ya buneyye irkeb mane cümlesi size kılavuz olsun dediklerini yeniden yeri gelmişken sayısız defa söylemişimdir bu mikrofonlardan size nakledeyim. Madem ki onların yavrularımızın cennet vesilesiyiz. O halde bu son kapıyı da onlara kapatmamak, onları bu kapıdan uzaklaştırmamak, kovmamak gerekiyor aziz dostlarım. Bu açıdan Son bu kısmı da söyleyip bu haftalık da bu kadar diyelim. Hani cinsiyet rolleri toplumsal rüşt açısından genç kadınlarda evlilik hala duygusal ve fiziksel bir güvenlik arayışı olarak kodlanıyor demiştim ya. Peki erkeklerde nasıl? Özellikle muhafazakar ve kırsal kesimde erkekler açısından evlenmek, erkekliğin ve rüştün ispatı, toplumda yer edinme, bir saygınlık, bir beklentinin ifası olarak görülüyor. Aziz dostlarım, elbette evliliğin içinlerini anlatırken son maddemiz Allah ve Resulüne göre olacak. Kur'an-ı Azimüşşan'a göre olacak. Oraya biraz daha var. Ama istirhamım sizden, bekar kardeşlerim, ya benim niçin evlenmem lazım diye bu saydığım maddelerden kendilerine birkaç gerekçe bulurlarsa, evli olan dostlarım, acaba bu niçinlerde ben kendimi bir kontrol edeyim ya, Münir Hocam bu kadar madde saydı. Acaba ben kültürel olarak ne durumdayım, ailevi olarak ne durumdayım, finansal olarak, maddi olarak, manevi olarak, biyolojik olarak, psikolojik olarak, duygusal açıdan, sosyolojik olarak ne durumda bizim evliliğimiz? Eşimle rabıtam, eşimle muamelatım, iletişimim nasıl diye bir sorgulamalarına vesile yaparlarsa bu programı, inşallah onların da faydasına olur. Aziz dostlarım, hepinizin Ramazan-ı Şerif'ini tebrik ediyorum bu vesileyle yeniden. Ramazan ayı, rahmet ayı. Büyüklerimiz sürekli bu mikrofonlardan sizlere Ramazan'ın ruhaniyetiyle alakalı bilgiler veriyorlar. Benim istirhamım, Ramazan'ı çocuklarınıza sevdirmeyle alakalı evlerinizi süsleyin. 94 yılından beri evlerimizi süslüyoruz elhamdülillah. Ramazanlarda ve kandillerde. Önce ya evi neye çevirmişsin falan diye 90'lı yıllarda kızan bütün tanıdıklarımız, eş dostumuz elhamdülillah onların da evlerini süslediğini görüyorum. Camilerimizi süslüyoruz yani. Allah'ın evlerini süslüyoruz. Kendi evimizi niye süslemeyelim? Mahyalarla, tesiplerle, üstünahatlarla, kandillerle Allah'ın evini süslemiş ecdadımız. Niye biz kendi evlerimizi süslemeyelim? Çocukların gönül hoşluğu açısından. Ama süs asıl amaç değil. Süs bir farkındalık oluşturması. Şu anda mübarek muazzez vakitlerdeyiz. Çok kutsal, önemli aylarda, günlerde, gecelerdeyiz. Bu süslerin altında o süslü davranışlarla, bağırmadan, kızmadan, iyi davranarak birbirimizle olan muamelatımızın da iyi olduğu bir hayat olsun inşallah. Gelecek hafta görüşünceye kadar hepinizi Rabbi Celle'me emanet ediyorum. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun efendim.